Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk üstadım.
Hocam bu hafta biraz zor bir konuya geldik. Riyazat yolu. Yani evet. Riyazat, mücahede dediğimiz hocam. İnsanın kendi nefsiyle kavgası ya. Cüneyd Bağdadi'nin güzel bir tasavvuf tarifi var. Tasavvufu unvetul la sulha leha diyor. Tasavvuf barışı olmayan bir savaştır.
Savaştır.
Kiminle savaş? Yani kendimizle savaş. Hocam şimdi bu modern psikolojiye çok ters değil mi? Modern psikoloji hep kendinle barış, kendini sev. Tabii müspet tarafı da var bunun ama.
Evet.
Kötü şimdi tarafı da var. Kendini şişir.
Evet. Kendini sev giderek hocam yapıp ettiğin her şeyi güzel görmeye yöneltiyor. Halbuki insan iyiliğe sahip çıkıp kötülüğe karşı çıkması lazım. Çirkinliğe karşı olup güzelliği savunması lazım. Yanlışa hayır deyip doğruyu üzere olması lazım. Ama kendini sev tipik hocam egosantrik, ben merkezli bir
ben
insan.
Ben buyum işte.
Evet evet yani.
Şimdi hocam ben buradan yeni bir anlama şey geldi. Yani insanın ruhu ve nefis var. Ruhumuz Allah'tan hep güzel şeyleri söyler. Hani siz de bazen dersiniz ya, insan hem kadirini hem haddini bilmeli. Kadirini bilmek ruhi açımızdan.
Evet.
Çok kıymetliyiz.
Kesinlikle.
Allah bizi özel yaratmış. Hepimizi ayrı ayrı nefretmiş ruhundan. Ama nefsimizi de haddini bilmeli. Çünkü nefis her zaman hocam ruhu etki altına alıp ruhu kendi köle yapmak istiyor.
Evet.
Yani nefsani arzular, aklı, ruhu, mantığı esir edip yiyeceksin, içeceksin, eğleneceksin kardeşim. Başka bir şey yapmayacaksın. Sen bu dünyaya eğlenmeye geldin. Şeklinde hani
vur patlasın, çal oynasın.
O zaman hocam bizim kavgamız ruhumuzla değil.
Evet.
Kendimize barışık olmamıza engel değil yani nefisle
kesinlikle
savaşmak.
Eğer işte kendimiz derken hocam, ben derken nefsimizi esas alıyorsak durum başka. İnsan en temelde nedir? Soru bu yani hocam.
Evet.
Ve mesela psikolojide buna verilen diyelim ki klasik psikanalist Freud'un verdiği cevap hocam, insanı en temelde id olarak görüyor. İd her türlü kötülük, her türlü suçu işleme potansiyeline sahip olan bir şey. Şeytansı yani.
Aslında hocam bunu Freud da almışlar bu fikri. Çünkü Freud hani bu İncil'deki asli günah meselesi var ya.
Evet.
İnsan günahkar olarak dünyaya gelmiştir.
Evet.
Diyor ki bunu bir şimdi ismini hatırlayamadım. Şu şeyin pozitif psikolojinin savunucusu zat vardı ya hocam. Siz hatırlarsınız.
Stanislav Grof mu?
Değil değil hocam. Ona gelecek
Mustafa şimdi. Mertel hocayım.
Yok yok, bu Batılarda hocam. Amerikalı zat. O diyor ki ya diyor bu kokuşmuş düşünceyi Freud diyor sürükleye sürükleye psikolojinin içine zorla soktu.
Robert Frager mi yoksa?
O da değil hocam, aklıma gelir biraz. O Müslüman olan, bir de gayrimüslim olan vardı ya.
Evet. Çok isim vardı o nedenle.
Öğretilmiş Çaresizlik filan kitabında yazarı.
Ha Seligman.
Ha, Seligman Martin hocam, Seligman. Ya, aklıma gelmedi. Martin Seligman diyor ki bu Freud'un diyor bir psikolojiye kötü hediyesidir. Zorla çeke çeke bu kokuşmuş orijinal günah, asli günah fikrini İd olarak diyor psikolojiye sokmuştur. Ki pozitif psikoloji biliyorsun insan iyidir.
Evet.
Gelişmeye
en temelde
yatkındır. Halbuki Freud tam tersi. Hocam her zaman söylersiniz onun sebebi de herhalde dersiniz. Avusturya'daki siz sosyeteyle muhatapsınız.
Evet.
Her türlü
her türlü çirkinliği, marjinalliği, sapkınlığı onlarda görüyor. Yani o gözlem alanında dediklerine kendince kanıt buluyor. Bir de tabii Freud'un hocam aile yaşamı da çok şeydir.
Karmaşık
sapkınlıklarla doludur yani.
Hocam bunun dışında Freud'la
yani mesela
alakalı
baldızıyla mesela
her
ilişkisi
türlü
vardır.
Hocam Freud'un daha tehlikeli tarafı pek bilinmiyor burası. Siyonist bir Yahudi oldu. Belki de hocam bu düşünceleri hani Almanya Nazizmine karşı efendim ne bileyim o Yahudi karşılığına şey olsun diye yazdığı
söyleniyor.
Bir intikam,
intikam
gibi.
Biçiminde,
şundan dolayı hocam babanın gücünü bitiriyor ailede. Yani böyle bir aile düzenini bozacak şeyler söylüyor orada yani.
Evet.
Öyle bir tarafı da var gizli.
Evet, mesela en temel ilkelerinden bir tanesi şudur hocam. Psikanalizde baba çocuğuna ya da çocuk babasına şey uygulayamaz psikanaliz. Ama kendisi kızına uygulamıştı. Yani kendisi açısından, psikanaliz açısından hocam işleyebileceği en büyük günah oydu.
Evet.
Yani bütün bunlar şey tabii. Ama mesela transpersonel psikolojinin önemli isimlerinden Stanislav Grof mesela insanın en temelde tasavvuftan alıntı yapıyor onu işte. İnsanın en temelde ilahi bir öz olduğunu içinde.
Evet.
Vurguluyor.
Ama Freud bunun tersini söylüyor.
Freud tam tersi evet onu söylüyor. Dolayısıyla Freud'a göre hocam hatta şeyi de psikanalizde hocam serbest çağrışım vardır ya.
Evet.
Divana yatarsınız, psikanaliz size sırtını dönmüştür başucunuzda. Sizin yüzünüze bakmaz. Size hiç aklınıza ne geliyorsa hiç ket vurmadan hepsini söyle de yani. Der, bunu mesela şeye benzetirler. Günah çıkarmaya benzetirler.
Demek Hristiyan'dan çok şeyler almış. Psikolojik, evet, bir şey koymuş üzerine. Ama tabii hocam Hristiyanlık bozulduğu için, tahrife uğradığı için tahrife uğramış şeyler almış maalesef. Çünkü İslamiyet'te insan bu dünyaya tertemiz gelir.
Evet.
Ama zamanla
bozulursa çevresi tarafından, evet, bozuluyor.
Şimdi o yüzden hocam bugün riyazat yolu derken hani nefisle uğraşmak kolay bir iş değil. Şöyle diyor hocam İmam Gazali. Riyazat yapmak çok zor olan bir iştir. Fakat bu yolun inceliklerini bilen bir kimse için zorluklar kolaylaşır. Şimdi hocam hatırlarsınız geçen haftalarda mala düşkünlük, efendim işte ne bileyim cimrilik bunlardan bahsetmiştik.
Evet.
Nefis malı mülkü makamı çok seviyor. Kendi menfaatini çok seviyor. Riyazat ise nefsi bu aşırı duygulardan normal seviyeye indirmek. Yani yemek içmek için yaşamamak, yaşamak için yemek içmek.
Evet kesinlikle çünkü açgözlülük hocam mesela sömürünün emperyalizm dediğimiz uluslararası bir sömürü düzeni var. Mesela psikolojik temeline indiğinizde hocam orada açgözlülük yatıyor.
Evet.
Şimdi açgözlülüğünü insanların dizginlemeseniz sömürü düzenini kaçınılmaz olarak karşınıza çıkacaktır yani.
Esasında hocam tasavvuf bir bakıma başka sosyal konulara da faydası var ama belki onun biz farkında değiliz. Yani sufiliğin olduğu bir toplumda aşırı bir kapitalizm büyüyemez herhalde.
Evet.
Yani hiç büyümemesi gerekir. Tabii illaki dünya cinsinden olacaktır. Ona engel yok. Hatta hocam yukarıda Gazali onu atlamıştık. Şöyle diyor hocam. Sizden oraya cehenneme uğramayacak bir kimse katiyen yoktur. Bu Rabbinin katında kesinleşmiş bir hükümdür. İnsanların riyazat ve mücahede yapmalarının asıl gayesi Cenab-ı Hakk'ın tevhidine ulaşmaktır. Şundan dolayı diyor hocam.
Evet.
İnsanların çoğu dünyaya bağlı olacağı için, dünyayı aşırı seveceği için çoğu cehennem tarafından geçecektir diyor İmam Gazali bu ayet tefsirinde. Belki hocam o aşırı bağımlılığı söylemek için riyazat elzem ama diyor ki İmam Gazali bunu da diyor bir kamil mürşidin rehberliğinde insan yapması lazım diyor.
Çünkü bir şey hocam tıbbi tedavi. Profesör Doktor Hülya Küçük Hoca'nın Sufi Tıbbı kitabını hocam dün akşam gözden geçiriyordum. Orada mesela tabii hepsini bir arada görünce insan daha fazla fark ediyor. Çok fazla sufiler tıp ile tasavvuf karşılaştırması yapmışlar yani.
Evet.
Birisi diyor beden sağlığı, öbürüsü de diyor
kalp
ruh sağlığı. Hmm. Tabibul ervah diyor.
Tabibul gulubu vel abdan diye çok geçer hocam.
Evet
kalplerin
o da.
Kalplerin tabibi ile bedenlerin tabibi.
Bedenlerin. Hmm. Ve ikisini onun için şeyi de çok yüceltiyor. Tıbbı da çok yüceltiyor ve tıpta da ilhamın ne kadar önemli olduğunu ve yeri olduğunu Galenus'tan hareketle şeyler veriyor. Örnekler veriyor. İkisi son derece ilişkili. Hocam mesela çok ilginç bir şey. Mesela ölüm kaygısı hocam. Ölüm kaygısının kapitalizmle bir ilişkisi olabilir mi?
Allah'a emanet vardır hocam ya.
Şimdi yok normalde ne olur? Ya ne alaka? Yani birisi salt psikolojik içsel bir şey değil mi? Öbür tarafı bir uluslar üstü olmuş artık. Bir ekonomik düzen yani. Ama mesela Polanyi isimli bir bilim insanı bunun üzerine çalışma yapmış ve ölüm kaygısının ekonomi üzerindeki etkisinin insanın ölümü içine sindirememesinden ve ölümsüzlük motivasyonuyla hiç durmadan biriktirmeye yol açtığını. Kapitalizm hocam temelde karı en çoğa çıkartmak değildir. Sermayeyi en çoğa çıkartmaktır. Yani önemli olan sermayeyi biriktirmektir. Yani daha çok fabrikan olsun. Karın şey olabilir, az olabilir.
Hocam bunun psikolojisini biliyorsunuz Rabbimiz şöyle ifade ediyor. Onda diyor malı kendisini ebeleştireceğini zannetti.
Evet. Hümeze suresinde.
Ellezî cemâ mâlen ve adde yahsebu enne mâlehu ahlede. Zanneder ki o mal onu ebedi kılacak. Yani hocam sizin diyelim ki şu kadar meblağ paranız varsa 1000 sene yaşayacaksınız. Onun 3000'si varsa 3000 sene yaşayacaksınız gibi insana bir saçma bir psikoloji veriyor hocam.
Evet.
Halbuki hocam alakası yok. Pek çok insan çok mal topluyor. Çok mal topladığı için de erkenden ölüyor icabında.
Evet. Bu arada hocam bir antiparantez olsun diye söyleyeyim. Karl Marx'ın mesela hocam ekonomi modeli şeyden başlar. Komünal toplumdan başlar. Sonra sömürü başlar, feodal düzen kurulur.
Evet.
Sonra sömürü daha artar, kapitalist düzen kurulur. Sonra sosyalist devrim gelir, Ondan sonra da tekrar komünal toplum. Şimdi komünal toplumun özelliği şu hocam. Cennet gibi. Yani aslında Karl Marx da kutsal kitaplardan hocam esinlenmiş. Yani insanlığın yaşamı nerede başlıyor? Cennette başlıyor. Ve nihai olarak varmak istediği yer neresi? Cennet. Yine cennet. Onu sadece seküler ve materyalist bir eksene oturtmuş yani.
Demek hocam dinler olmadan insanların fikir üretmesi de çok zor. O yüzden filozofların da çoğu, bizim bir felsefe hocamız vardı. Allah selamet versin. Filozoflar bu fikirlerin çoğunu din adamlarından almıştır. Ama süsleyip püsleyip sağının solunu oynayarak farklı şekilde sokmuştur diye söylerdi.
Evet, şeyi mesela hocam ben Pisagor'un, Pisagor çok önemli bir filozof ve bir de Platon'un da üstadlarından, yani yüz yüze değil de onun geleneğini içselleştirmiş. Şimdi Pisagor matematik, herkes Pisagor teoremini duymuştur yani. Mesela Platon'un özelliğine Sokrat var, Aristo var ama niye Platon? Whitehead'i yanlış hatırlamıyorsam diyordu ki çağdaş bir filozof. Avrupa felsefesi diyordu Platon, yani Eflatun'a düşülmüş bir dipnottur.
O kadar.
Şimdi Eflatun'un en önemli esin kaynağı Pisagor. Pisagor'un en önemli kaynağı da hocam şeyler, hahamlar.
İlginç.
Yani o dediğiniz şey geleneği dinsellikten alıp onu sekülerleştirme. Hatta Pisagor'da bile hocam matematik şeydir, dinle kendi inançlarıyla iç içedir. Yani matematik bugünkü gibi böyle soyut bir matematik değil yani. Mesela onlara göre, Pisagorculara göre hocam, bir insan matematiği ne kadar bilirse Tanrı'ya o kadar yaklaşır. Hatta Tanrı'yla konuşur.
Çok ilginç. Ama hocam gerçeklik payı da var. Yani kainattaki matematiği çözen bir insan bu kadar ölçü...
Tabii yaradana yaklaşır ya.
Ama da al-mizan hocam, siz hep söylüyorsunuz.
Evet.
Ya, ölçüyü koymuş, mizanı koymuş.
Evet.
Bunu yakalayan bir insan Allah'ı da görür ve bulur.
Yani Galileo şey derken, yaradan evreni matematiksel bir çerçevede yaratmış diye, matematik evrenin dili matematik dilidir diye yani. O bakımdan ölçü, düzen ve denge hakikaten önemli bir şey.
Hocam şimdi batıda bir...
Burada çok özür hocam, tam buradan şeye gelelim, insana gelelim. Şimdi evrende hocam bir ölçü, denge ve düzen var mı? Var. Şimdi bedende de hem bedensel olarak hem ruhsal olarak gene ölçü, denge ve düzen olması lazım. Ruhsal hastalıklar hocam hepsi o dengenin, ölçünün, düzenin bozulmasından kaynaklanıyor. Aynı obezite gibi mesela.
Evet.
Yani obezite nereden kaynaklanıyor? Beslenmede şeyi aşıyorsun yani. Orta ölçüyü aşıyorsun. Bozuyorsun yani. Dengeyi bozuyorsun, düzene uymuyorsun yani. Dolayısıyla aslında kozmostaki, evrendeki bu düzen ile insandaki düzen, ikisi de yaratılış ayarları bunlar yani. Yaratılış programına uyduğu zaman sorun yok. Ama yaratılış programından saptığı oranda sorunlar getiriyor. Riyazat yani bu anlamda o aşırılıkları dengeye getirme çalışması yani.
Zaten hocam İslam fıtrat dini diye geçer hadislerde. Yani insanın yaratılışına en uygun dindir. Zaman zaman hocam bizim bu aşırı hırslarımız, yeme içme sevgisi, mal mülk sevgisi bizi aşırılığa düşürüyor. Sufilerin yaptığı hocam bu aşırılıkları tekrar orta yola döndürmektir. Yoksa o da başka, yani bir ifrat ve tefrit diyoruz ya.
Evet.
Yani riyazat yapacağım diye aşırılığa ölmek de caiz değil. Bunu demek istiyorum.
Ha, evet.
Şimdi hocam burada çok güzel bir şey söylüyor. Usta bir mürşit. Müridin hocam böyle tedricen onun tahammül edebileceği şekilde riyazat yaptırır.
Evet. Yani o gelişimsellik, tedrici olması hakikaten çok önemli. Mesela günümüzde eğitimciler hocam, anne babalar da eğitimciler de bizler de çok sabırsızız. İstiyoruz ki bir demeye hemen gençler, çocuklar şey olsun yani.
Hocam bir de
yola gelsin yani.
Hocam çok güzel, bak hepimize faydası olacak güzel bir şey söylüyor burada. Yani çocuklara diyor çok büyük idealler çizilmez. Daha küçük idealler çizilir. Şöyle diyor hocam. Bir çocuğa babası dese ki okula git. Büyüdüğün zaman büyük bir makam sahibi ve hatta devlet başkanı bile olursun. Dese diyor hocam, çocuk devlet başkanı idrak edemediği için hiç de bunu ciddiye almaz ve aşırı bir gayret göstermez. Fakat çocuğa dense ki sen okula git, akşam sana top ve başka oyuncaklar getireceğim, sen onlarla oynarsın denilse çocuk bunu daha iyi anlar. Şimdi hocam ne kadar güzel bir şey. Yani biz bazen çocuklarımıza oğlum bak çok iyi çalışır, büyük adam ol falan diyoruz ya.
Evet.
Gazali hocam yani eğitim sisteminde bu kadar büyük atmayın diyor. Oğlum bak işte ders çalış, sana bisiklet alacağım. Hatta hocam ben şöyle bir taktik uyguluyorum. Kompütürde 10 dakika oynamana izin vereceğim. Çünkü çocuklar için hocam kompütürde 10 dakika oyun oynamak Yani başbakan olmaktan çok daha önemli.
Evet.
Şimdi Gazali de onu söylüyor. Yani çocuğun seveceği şeyle ona diyor, bir mükafat vaadinde bulun ki çocuk üzerine etkili olsun. Hani biz de bazen çocuklarımız hakikaten böyle farkında olmadan çok çok büyük, devasa yani hedefler çiziyoruz. Çocuk da ondan anlamayabilir yani o kadar.
Evet, ya da şey, yani hep cennet ve cehennem metaforlarıyla bu terbiyeyi yapmak. Yani sonuçta bunun son derece insani tarafı da var yani.
Evet.
Orasını algılayacak düzeye, hesabı kitabı algılamayacak düzeydeki bir çocuğa oradan yürümek. Bir de bizim çocukken bir lafımız vardı, para peşin kırmızı meşin diye yani. Şimdi çocuğun dünyasında böyle hemen elde edeceği şeyler çok önemli.
Zaten hocam çocuk olmak demek bir şeyi hemen istemek demek değil mi? Çocukluğun diyor bir şeyde okumuştum. İstediği yere affedersiniz bevletme, çişini yapma. İstediği zaman ağlama, istediği zaman gülme hakkı vardır. Hiçbir zaman etrafında şu kadar büyük insan var. Hatta bir Gülistan'da okumuştum. Vezirin çocuğu olmuş. Padişahına gösteriyor. Padişah almış kucağını severken çocuk da altına etmiş. Padişahın üstü başı ıslanmış. Ama padişah şimdi çocuğu idam edecek hali yok.
Yani.
Orada diyor ki Gülistan'da, yani şimdi onu diyor, vezir yapsa ne olurdu acaba hali?
Hmm.
Çocuğu yapınca padişah güldü geçti.
Evet.
Şimdi hocam bu sufilikteki bu cehri zikir var ya.
Evet.
Biraz ona benziyor diyor İmam Gazali. Yani müritler diyor böyle alışsın tarikata diye, zevk alsın diye cehri zikir yaptırılır, sema yaptırılır. Bazı ilahiler söylenir. Bu şekilde tarikat sufiye hoş gelir. Halbuki hocam tarikatın çok hoş bir tarafı yok. Yanlış anlaşılmasın. Nefsimiz açısından. Çok yeme, çok içme, çok uyuma, çok mal sahibi olma. Herkese fedakarlık yap. Nefsini ayaklar altına al. Hani diyor ya Yunus Emre, dövene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek.
Evet.
Sen derviş olamazsın. Sen hakkı bulamazsın. Herkese söz söylersin. Herkes dövmeye kalkarsan intikam almak için böyle dervişlik olmaz diyor.
Tabii bu herkesten dayak yemek anlamına da gelmiyor değil mi hocam?
Gelmiyor ama.
Yani hani İsa peygamberden bir rivayet vardır. Bir yüzüne tokat vurulunca öbür yüzünü çevirmiş. Yani Hazreti İsa'nın böyle bir şey var mı bilmiyoruz ama çizgisine aykırı bir şeydir yani. En azından insanın kendini koruma hakkı vardır yani.
Hocam bu tabii sufide kastımız şu, şahsi ve nefsani olarak intikam alma manasına. Yoksa
evet,
eğer bu toplumsal bir olguysa, devlet malıysa veya toplumun genel dengesini bozacaksa orada hakkını alacaksın. Ama bazen hocam sufide nefsini kırdırmak için hani birisi hakaret etmiş mesela, Ahmet Rıfa için söylerler Hazretleri.
Evet.
Birisi gelmiş böyle yüzüne karşı bir sürü hakaret etmiş, hiç sesini çıkarmamış. Sonra o adam hatasını anlayıp elini ayağına sarılmış. Ya demiş, ben bu kadar ağır laf söyledim. Dönüp bana bir tane cevap vermediniz. Yani o esas hocam tasavvufta şu vardır. Sufi güçlü insandır. Başkasının sözüne göre provoke olmaz.
Ha, bu kısım önemli. Yoksa yani her gelen söver, her gelen döver, her gelenin çok özür yani öküzlüğüne katlanır. Yani şimdi bazen teslimiyet de böyle yorumlar
hocam. O yanlış hocam. Bu sefer başkasının günaha girmesine sebep oluyorsunuz. Yani engel olmuyorsunuz.
Evet.
Adam sizi dövdü. Tamam sizi dövdü. Sonra başkası dövecektir o adam değil mi? hocam ikinci bölümde bir kısa anlatacağım bununla alakalı.
Evet.
Oradan devam ederiz inşallah. Şimdi kısa bir araya giriyoruz. Muhterem dinleyicilerimiz, tasavvuf ve insan psikolojisi bütün hızıyla devam ediyor. Lütfen bizden ayrılmayın. Kısa bir araya giriyoruz.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, tasavvuf ve insan psikolojisi programının ikinci bölümünde beraberiz. Yeni katılan dinleyicilerimiz için bendeniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Şimdi hocam siz dediniz yani herkesin öküzlüğüne katlanmak zorunda değiliz diye.
Dinleyicilerimiz kusura bakmasın ama yani sonuçta hani gündelik hayatta kullandığımız kelimeleri kullanmamız lazım burada ki konuşmamızın bir şeyi olsun yani.
Hocam şu manada sak veriyor. Bazen tasavvuf deyince hani böyle pısırık, itilmiş, kakılmış insan gibi de olmamak gerekiyor. Zaten
ya
hocam,
da aşırı nezaket. Yani tamam nezaket bir ilki ama
hak edene biraz da.
Hak edene yani öyle herkese karşı her zaman öyle olunacak diye gerekli tavrı koymak gerekiyor.
Hocam yer siz biraz Mevlevi meşrepsiniz, hemen keşfettim. Niye biliyor musunuz? Mevlana Hazretleri turp oğlu turp diyor. Kızınca hocam öyle kelimeler kullanıyor. Yani böyle haddini bilmeyen tipleri.
Ya mesela hocam Mevlana nasıl tasavvur ediliyor? Böyle çok yumuş bir dede.
Vallahi Mesnevi
bir okuyun. Şefkat ve merhamet değil mi hocam?
Mesnevi bir okuyun.
Evet.
Aman Allah'ım ne hakaretler var böyle. Yani. Hakkını bilmeyenlere öyle hakaretler diyor ki.
Ya bir de hocam ismi zaten Celaleddin. Celal yani.
Yani evet.
ya sadece cemal değil yani.
Hocam sana tasavvufun farkı bu. Hristiyanlık ve diğer mistiklerde, Budizm'de falan da Tamamen hiç böyle non-violence, hiç kimseye karşı şiddet kullanmayacaksın falan diyorlar.
Yani kendini savunmayacaksın bile.
Ama hocam
yani
tam tersine bugün onların yaptığı zulmü de kimse yapmıyor. İslam'da ise hocam adalet var. Ben sizin hocam bana yapacağınız haksızlığa engel olursam size karşı kalbimde nefret birikmez. Ama haksızlığa engel olmadım. 1, 2, 3, 5 Sonra ne olur hocam bu insan? Patlar.
Evet.
Hatta hocam bir menkıbe anlatacaktım size. Dervişin birisi berbere girmiş. Saçını kazıtıyor hocam. Kabadayı Külhan Bey gelmiş. Tam tıraşın ortasında. Adamcağızın yarı kafasının yarısı kazınmış.
Hmm.
Diğer yarısı kazınacakken çekil kenara demiş. Ben tıraş olacağım demiş. Dervişi atmış köşeye. Kendisi oturmuş efendim berberin koltuğuna. Ve tıraş boyunca kabak ileri kabak geri. Dervişler dal geçmiş.
Hmm.
Ona hakaret etmiş. Küçük görmüş falan. Derviş cevap vermemiş hocam. Biraz sonra adam berber dükkanından çıkar çıkmaz üstten gelen bir fayton frenleri patlamış. Hocam bu at arabalarında bir frenleri var kendince.
Hmm.
Bu kabadayı altın aldığı gibi sürükleyerek
of.
Canı çıkmış adamın. Demiş ki berber ya derviş efendi değdi mi demiş. Adama beddua ettin demiş. Bak demiş adamcağız şöyle çıkar çıkmaz. Yani ben kelime şahit bile getiremeden öldü demiş. Demiş ki derviş vallahi demiş. Ben demiş ona hiç beddua etmedim ama demiş bu kabağın da bir sahibi var demiş. Sahibinin gücüne gitti demiş.
Evet.
Şimdi hocam yani sufiler genelde şahsi intikamı pek tavsiye etmiyorlar. Ama velakin hocam hak edene de yani toplumsal konularda. Zaten hocam dervişlikte çok uyarı vardır. Şeyh efendiler müritlerin hatalarını kusurlarını hep hatırlatırlar.
Evet.
Asla hocam pas geçmez deriz ya biz.
Evet.
Yani ya, boş ver falan demezler. Onu da buradan söylemiş olalım. Evet. Şimdi hocam diyor ki mürşit sen okula git akşam sana top ve başka oyuncular getireceğim. Sen onlarla oynarsın diyor şeyh efendi mürşit. Yani ne demek istiyor hocam? Akşam gel sema yapalım. Hmm. Dönelim helva yiyelim. Hocam bunlar çok güzel şeyler. Biz de hepimiz Konya'ya falan koşup gidiyoruz. Ama hocam mevlevilik o mu derseniz asla o değil.
Evet.
Az yemek var, az konuşmak var. Gece namazları var, teheccüdler, tesbihat hocam. Uzun evrad asker var.
Evet.
Tekkeden izinsiz gidemiyorsunuz. Ama hocam dışarıdan görünce hocam bu müftediler için bir elma şekeri gibidir diyor İmam Gazali.
Zaten Sufi yolunda da hocam öyle bir sıralama var ya. Yani müptedi, müteşebbih.
Müteşebbih, müptedi, mütevasıt, müntehi diyelim hocam.
Evet.
Yani önce benzeyen, muhip diyoruz biz ona.
Evet.
Sonra işin başında, ortasında ve sonunda. Şimdi hocam bak şöyle diyor. Çocuk yavaş yavaş büyüdükçe onun kabiliyetine ve kapasitesine göre olan işler ona teklif edilir. Artık hocam üniversitede okuyan çocuğu artık iyi okursan bu ülkede de devlet başkanı olursun denebilir.
Evet.
Bakan olursun denebilir değil mi hocam?
Artık denebilir.
İşte bunun gibi mürit de tasavvuf yolunda ilerledikçe onun durumuna göre yapabileceği işler ona teklif edilir. O da fazla yorulmadan zor işleri kolaylıkla başarır. Hocam bu çok güzel bir söz ya. Yani zor işleri dervişler demek hocam bu şekilde ufak ufak yani hallederek başarıyor oluyor. Bir anda yani bütün bir ekmeği lokma yutmak değil de ekmeği ufak ufak yutarak bir fırın ekmeği yiyor hocam teşbih yerindeyse.
Evet yani böyle bizde son ancılık vardır ya hocam. Öğrencilikten bu geliyor alışkanlık yani. Ödevlere son anda çalışmak, sınavlara son anda çalışmak vesaire yani. Ama tabii onunla yüksek başarı elde etmek mümkün olmuyor yani.
Hocam çok güzel söylediniz. Yani bizim belki bu ne diyor ona hocam procrastination diyor yani erteleme hastalığı.
Evet. Aklıma hocam şey geldi. Tom ve Jerry filmi geldi. Hani kedi fare meşhur çizgi film. Mesela insanların çoğunluğu hocam kendisini oradaki fareyle özdeşleştiriyor.
Niye hocam?
Erich Fromm diyor ki çünkü diyor modern zamanlarda insanlar sürekli koşturmaca halinde paçayı son anda sıyırır. Otobüse ya da işte trene son anda binebilir. İşini son anda yetiştirebilir. Şimdi böyle olunca diyor yani kendini şey gibi hissediyor. Mazlum ve mağdur fare gibi son hissediyor
anda,
diyor.
Ya, fare hep son anda kurtuluyor değil mi?
Evet yani.
Kedinin elinden son anda bir saniyeyle kurtuluyor.
Evet. Tabii burada uzun dönemli yatırımları böyle aşamalı olarak yapmak lazım. Bazen mesela bir veli geliyor hocam diyor ki işte gelmiş öğrenci son sınıfa sınavda ondan şey bekliyor. Türkiye derecesi bekliyor.
Evet. Hocam çok doğru söylüyorsunuz. Yani o tür aşırı yüklemeler talebeyi de yoruyor. Hocayı evet. da yoruyor. Bence orta yoldan ayrılmamak lazım. Hocam bir Rıfai Şeyh'ine sormuştum Şam'da. Dedim hani Burhan yapıyorsunuz niye? Hmm. Sebebi nedir diye.
Burhan neydi hocam?
Hocam Burhan yani böyle dervişin zikir esnasında vücut artık ısınıyor. transa mı diyelim hocam, ne diyelim? Evet. Öyle bir hale geliyor ki kocaman hocam kalın bir şiş sokuyorlar karnına, işte kulağına, boğazına. Hocam sonra o şiş çıkınca bismillah diyor şey efendi, parmağınla yalıyor o noktayı. Ne iz kalıyor ne kan var hocam.
Hmm.
Hani böyle bir şey. Bunu sonra bu ne faydası var dedim. Hani bazı insanlar çekiniyor, korkuyor. Bazıları bunun karşısında ya öyle şey mi olur canım bu çağda.
Evet.
Hocam 3 tane makul sebep söyledi bana. Bunlardan bir tanesi tekkeye yeni gelen dervişleri dedi böyle bir ağzına bir parmak bal çalıp işte o kerametlerin veya ne bileyim olağanüstü hadiselerle adamı bu zor işe sürmek. Çünkü hocam nefisle mücadele zor iş.
Evet.
Ama adam onu görüyor ya ben de belki bir gün böyle olurum falan. Hmm. Bana şiş tesir etmez şeklinde bir hevesle hocam giriyor. Hocam diğer sebebi sorarsanız onu da söylerim isterseniz. İki sebep daha vardı. Onları
evet.
Merak ediyorsunuz onu da söyleyeyim.
Ben merak etmez miyim?
Hocam bence dinleyeceğimiz merak ederler. Üç sebebi var demişti. Bir tanesi yeni gelen tekkeye dervişe hocam teşbihde hata olmasın gaz vermek. Oğlum bak gir tarikata.
Hmm.
Yani büyük evliya olacaksın falan değil. Ya bir süre sonra sen de böyle acayip bir karizmatik adam olacaksın. Yani şiş soksalar sana acımayacak.
Hissetmeyeceksin.
Hocam ikincisi dedi bu kafir ve mülhitleri dine davet etmek için onun da bir faydası var dedi. Şunu hocam çok önemli. Tabi hocam o zamanlar Haçlılar bir taraftan, Moğollar bir taraftan herkesin asker ve yiğit olması gerekiyor. Ama hocam ömründe bir kıymık battığında canı yanan bir insan nasıl çıkacak o kılıçların, kalkanların, okların karşısına değil mi? Ok affetmez, kılıç affetmez.
Evet.
İşte hocam o zikirle onu gösteriyorlar. Yani diyorlar ki sen burada bu güzel zikrullahı, Allah Allah zikri öğrenirsen o kadar sana zarar vermez.
Acılar
hocam gerçekten bizim askerimiz Allah Allah diyerek savaşmaz mı?
Öyle.
Allah Allah Allah Allah diye böyle hocam zikirle biz savaşırız ki Allah göstermesin, Allah paşa vermesin ama eğer gelecek olsa bir kılıç darbesi, bir ok darbesi, bir kurşun darbesi siz hocam yıkamasın yere diye diyorlar. Hocam yine güzel bir konuya giriyoruz. Kalp hastalığı ve çaresi. Hocam şimdi hastalık nedir onu tarif ediyor İmam Gazali.
Evet.
Manevi olarak çok güzel. Onu dikkatle dinleyelim. Sonra hocam size yorum isteriz inşallah. Elin, ayağın, gözün, kulağın ve diğer bir takım vücut organlarının sağlığı bu organların ne için yaratılmışlarsa o maksatla kullanılmaları ile kemale erişir. Mesela ayakların iyi yürümesi ve gözlerin iyi görmesi gibi. Kalbin sağlığı da fıtratındaki yaratılış özelliği neyse aynı hal üzere bulunmasıdır. Şimdi hocam çok güzel bir tarif yaptı. Yani gözümüz iyi görmese hasta deriz.
Evet.
Uzağı görmüyorsak. İşte hocam fakir gibi fazla iyi yürüyemiyorsanız ayaklarınızda sıkıntı vardır. Dizlerinizde mesela.
Allah şifalar versin.
Allah razı olsun hocam. Duyamıyorsunuz hocam yaşlılık. Kulakta bir sıkıntı var. Allah da kalbimize bir şey için vermiş. Allah'ın varlığını, birliğini hissetmek, duygu dünyamızın zengin olması.
Evet.
Hocam çocuk ağlıyor, siz acısını hissetmiyorsunuz. Suriyeli mültecinin gariban hali sizi etkilemiyor hiç. Pakistan'da sel götürüyor, kılımız kıpırdamıyorsa kalpte hocam bir hastalık var diyor İmam Gazali.
Evet hocam ve günümüzde hocam en yaygın hastalıklardan bir tanesi aleksitimi.
Çok güzel hocam neymiş?
Aleksitiminin özelliği şu. Duygularınız sağırlaşıyor, körleşiyor. Şefkat yok, merhamet yok, acımak yok, üzülmek yok. Şey yok yani bir duygu yok yani. Şey gibisiniz, cyborg. Yani hani robot insanlar var ya hocam.
Eyvallah.
Filmlerde, bilim kurgu filmlerinde tabii olduğu gibi. O tarz yani. Duygu yok. Duygu sağırlaşması ve bu giderek hocam narsizmle birlikte böyle bir pandemiye dönüşen bir durum yani.
Hocam bu radyonun haberlerin, televizyon haberlerinin etkisi de var değil mi bunda? Devamlı kötü haber dinliyorsunuz. Dinleye dinleye artık her gün 50 kişi ölmesi, şu kadar Suriyeli'nin Akdeniz'de sulara gömülüp maalesef can vermesi artık normal. Olması gereken de bu zaten gibi bir hava veriyor sanki haberler
tabii,
hocam.
Tabii tabii şey diyor, sıradanlaştırıyor. Çünkü hocam mesela Amerika'da hocam deprem konusunda uyarılıyor insanlar. Kaliforniya mıydı unuttum bir eyalette. Zamanla insanlar hocam daha duyarsız hale geliyor çok uyarı yüzünden. Çok uyarının böyle bir zararlı etkisi var. Duymazdan geliyor.
Hani yalancı o çoban vardı ya hocam.
Evet evet evet. Yani
kurt geliyor kurt geliyor dedikçe artık köylüler duyarsızlaşıyorlar.
Evet.
Gibi.
Şimdi dolayısıyla bu çağımızda bu kadar fazla duygu durumuyla insanların karşılaşması, duygusal tepki vermesi gereken durumlarla medyada karşılaşması bu da bir etken. Niye? Hepsine acıma. Mesela çok ünlü bir şey öldü hocam. Sanatçı. öldü. Açıklamasında kanserden öldü. Açıklamasında şey diyordu. Ben dünyadaki her haksızlıkla diyor aşırı empati kurdum diyor. Aşırı özdeşim kurdum diyor. Halbuki kendi kapasitemi hesaba katmadım. Yani tamam benim buna bir tepki vermem gerekiyor ama hepsinin ile özdeşim kurmak diyor. Mesela empati ile özdeşim kurma arasında bir fark var hocam.
Evet.
Empatide anlamak için karşı tarafın yerine kendinizi koyuyorsunuz, çıkıyorsunuz. Ama özdeşim kurmada onunla özdeşleşiyorsunuz. Onu sırtınıza alıyorsunuz. Bu mesela fibromiyoloji diye bir hastalık da var mesela. Sebeplerinden bir tanesi bu. Yapamayacağınız, çözemeyeceğiniz her yükü sırtınıza almak yani.
Eyvallah.
Alexi Timi aslında bir açıdan bunlara karşı da bir reaksiyon olarak çıkıyor ama giderek kitleselleşiyor. Onun için mesela çocuklarda görülen hocam şeyler, şiddet yönelimleri, hayvanlara ya da arkadaşlarına karşı aşırı şiddet yönelimleri var. Bunların bir nedeni de hocam dijital oyunlar.
Hep vahşet hocam oyunlar.
Evet ve şey bir de şu, gerçek hayat ile hocam sanal hayatı birbirinden yeterince ayırt edemiyor.
Hocam çocuk o yaşlarda yani gerçekle hayal birbirine çok yakın.
Evet.
Burada mesela da hocam bir çocuk hocam hep uçan insanları görüyor ya. Süpermen atlayıp ölen çocuklar var mesela. Eğer evet. Anne babası uyarmamışsa oğlum bak bu gerçek hayatta bu böyle olmaz. Atlayınca uçamazsın düşer ölürsün dememişse. Bir kısım hocam çocuklar onu gerçek zannediyor.
Evet. Bir çizgi filmi vardı hocam orada şey oluyordu. Fişten enerji alıyordu. Filmin kahramanı çizgi filminin kahramanı. Bazı çocuklarda o gelişti. Şey yapıyordu.
Allah göstermesin.
Evet. Fişe diyelim ki cağ sokuyordu ya da işte tığ sokuyordu.
Çatal mutlaka sokarsa hocam elektrikalı evet. Çarpılır.
Bu tür olaylar o zamanlar çok yaygınlaşmıştı. O bakımdan gerçeklik algısı zaten ruhsallığın hocam en temel ilkedir. Yani gerçeklik algısı bozulmuşsa o artık şey kabul ediliyor. Ağır hasta. Bütün rahatsızlığına rağmen gerçeklik algısı bozulmamışsa yani gerçek olanla rüyayı, gerçek olanla sanal olanı birbirinden ayırıyorsa. Ben şeyde şok olmuştum. En küçük oğlum kaç yaşlarındaydı o zaman tam hatırlamıyorum. 4 yaşlarında belki ilkokula herhalde başlamamıştı. Bilgisayar oyunu oynuyordu. Birden bana döndü baba dedi insanların da canı var değil mi dedi.
İlginç yani.
Ben önce aptallaştım sonra birden jeton düştü. Şimdi oyunda... Oyun bilgisayar oyununda kahramanlar ölüyor ama can hakkı var.
Tabii.
Devam ediyor yani.
3 kere 5 kere puana göre can hakkınız var.
Şimdi bana daha çarpıcı gelen şu. Çocuk gerçek dünyayı nereden algılamaya çalışıyor hocam? Sanal dünyadan. Biz sanal dünyayı gerçekten algılamaya çalışıyoruz. Yani o nedenle aileler ben bazen şey diyorum. Velilere söyleşim olduğu zaman. Yeni kuşağın Adem ile havası farklıdır diyorum. Böyle bir tepki geliyor diyorum. O kadar korkmayın. Biziz diyorum yani.
Evet.
Ama yani biz onları çok farklılaştırdık yani. Veya farklı olmalarına izin verdik yani. Şimdi çocukluktan itibaren biz böyle Alexi Timi'ye izin verirsek çocuk başkalarıyla oyuncaklarını hiç paylaşmazsa hocam.
Hocam anne baba da şöyle diyor. Aman oğlum okulda kimseye silgini kalemini verme. Simidinden kimseye bölme. Sağ hocam tam tersini söylemek lazım. Ben de diyorum ki bazı çocuklara oğlum arkadaşım çay söyle. Bir simit ikram et.
Evet.
Belki onun yoktur. Veya vardır hediyedir hocam. Hediyeleşmek evet. Çok güzel bir şey.
Yani burada çocuğun iki aşırılık işte. Bir taraftan çocuğun sömürülmesini engellemek lazım. Öbür taraftan da ben merkezde olmasını engellemek lazım.
Evet.
Dolayısıyla o çünkü o çay ısmarlamak, o simitliğinden bir parça vermek aynı zamanda bir duygu alışverişi. Sadece simit ve çay yani, alışverişi değil ki. Yani.
Çay kahve bahane değiliz hocam Türkçe'de.
Ha, evet yani o zaman işte insan cyborg olmaktan kurtuluyor. Öbür türlü biz cyborg oluyoruz, robot insan oluyoruz. Duygu yok, Alexi Timi var ve şey yok. Bir duygusal bir alışveriş yok yani
hocam,
arada.
Bilirse Türkiye'de bu gençler üniversite yılları öncesinde tamamen bu şekilde yetişiyor. Aman oğlum şimdi oynama, şimdi gezme, şimdi akraba ziyaretine gitme. Hatta şimdi namazı falan da boş ver. Üniversiteyi bir kazan, hepsini yaparsın. Halbuki hocam hayatın her zamanı kıymetli, her diliminde üzerimize düşen her şeyi yapmak lazım. İbadet, eğlence, değil mi hocam akraba ziyareti? Yani bunu tehir etmek çok tehlikeli bir iş.
Kesinlikle. Zaten duygu geçişleri hocam. Şeyde başlıyor. Ailede ve akraba çevresinde, komşu çevresinde.
O yıllarda başlıyor.
Evet. Çocuk bebeklikten itibaren. Şimdi o andan itibaren hocam aile içerisinde, komşular arasında ve akrabalar arasında bir alışveriş yoksa, duygu alışverişi hocam, zaten çocuk şey yapamıyor. böyle bir ilişki kuramıyor. Hatta anne babasıyla olan ilişkisini bile bir çıkar ilişkisine dönüştürüyor kısa bir zamanda. Sonra anne baba diyor ki, aa ben diyor saçımı süpürge ettim ama bunlar benim yüzüme bakmıyor bile.
Evet hocam, bunu çok görüyoruz.
Ama aslında sen onu öyle yetiştirdin yani.
Saçını süpürge etmemen lazımdı o kadar da yani.
Hem etmemen lazım hem de şunu bilmen lazım. Bunun başka çocuklarla kurmuş olduğu duygu alışverişi, akrabalarıyla, dedeleriyle, teyze çocuklarıyla, amca çocuklarıyla kurduğu duygusal ilişki onun için yemek içmek kadar önemli bir şey yani.
Hatta hocam zaman zaman acı çekmesi, zaman zaman ne bileyim değil mi, yokluk görmesi önemli çocuğun.
Kesinlikle.
Anne baba çocuğa hiç yokluk yaşatmıyor. Yani arabalarda.
Ondan sonra bir yoklukta evet, karşı karşıya kaldığı an çöküyor, depresyona giriyor
çocuk
yani.
Çocuk isyan ediyor. Ufak ufak hocam alıştırmak lazım. Oğlum akşam yersin. İnşallah bir daha kayı alırız. Şu anda paramız yok, hemen alamayız.
Evet.
Az beklememiz gerekiyor falan. Şimdi anne baba borç pulu bir cevabında alıyor o çocuğun istediğini. Çocuk tabii tamamen hocam bir narsist. Kişiliğe bürünüyor.
Ya bakıyorsun bir aylık maaşını hocam çocuğunun cep telefonuna veriyor. Ya bir aylık maaşını sen çocuğunun cep telefonuna verirsen evini nasıl geçindireceksin? Bir, iki. Bu o çocuğa bir ödül değil aslında. O çocuğa bir ceza. Bir kere o çocuğun cep telefonunun çalınma riski yüksek hocam.
Hocam telefon çalınsa iyi de çocuğa da zarar gelebilir.
Tabii.
Çocuğun duygusal dünyası nasıl olacak peki?
Tabii.
Yani telefon eline alındı zor.
Düşürdü diyelim ki su geçirmez deniyor. Abi de bunlar su geçiriyor. Adı su geçirmez yani. Şey gibi hocam. Tükenmez kalem gibi. Çocukluğumda hocam ilkokula gidiyorum. O zaman Rize'nin Çayır ilçesinde oturuyoruz. Allah'a şükür Trabzonluyum da. O zaman
hocam.
Rize Çayır'ında oturuyoruz. Bir iş portacı geldi hocam. Koydu ortaya. Tükenmez kalem diyor. Ya benim aklım almıyor yani, tükenmez kalem nasıl olabilir diyorum yani.
Nasıl tükenmez diyorsunuz?
Ama bu arada bir soru sorsan da yani pataklarlar diye hani korkuyorsun. Adamın şeyini bozacaksın yani ticaretini bozacaksın.
Eyvallah.
Düşünüyorum acaba olabilir mi böyle bir şey yani?
Eyvallah hocam. Hocam tükenmez diye bir şey yok. Ben size söyleyeyim, ilahiyatçı olarak ancak ahirette var tükenmez
değil
şeyler.
Değil mi? Bir şey hocam, şimdi kırılmaz ekran deniyor. Kırılıyor işte, su geçirmez deniyor. Geçiriyor. Alıyorsun pahalı şeyleri, sonra çocuklar hocam bütün bunlar için yalan yanlış şeyler yapmak zorunda kalıyor.
Maalesef hocam. O yüzden hocam biz çocuklarımıza biraz yokluk ve sıkıntı da gösterelim ki onlar böyle her şeyin güzelliğini, kolayını görerek aşırı şımarıp ileride. Hocam haftaya inşallah bir devam edelim.
Gazali 4 mevsimi çok yaşayacak yani kısaca.
Evet,
özeti
hocam,
bu yani.
Gazali hocam onu söylüyor. Kısaca ben de söyleyeyim. Çocuklarınızı hocam aşırı lüks alıştırmayın. Çok zengin olsanız dahi bazen hocam bir gün evde ekmek ve sudan başka bir şey tüketmeyin diyor.
Ya bak Kayseriler hocam çocuklarını başka esnaflara ve tüccarların yanına çırak olarak veriyor.
Hocam,
adam şey etmiyor yani.
Hocam biz yarışamayız, onların o zekası, ticaret zekası hepimiz hocam perişan ediyor. Hocam çok teşekkür ederim. Ağzınıza, dilinize, gönlünüze sağlık. İnşallah hocam haftaya bu konudan devam ederiz. Muhterem dinleyicilerimiz, tasavvuf ve insan psikolojisine bize verilen sürenin sonuna geldik. Bir sonraki haftada buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.